Ayrım 15, Yaban Kazları, Daniel Carney, sayfa 222. Sürücü gazı köklerken askerler de çaresizce beklediler, ancak tekerlekler biraz daha çamura gömülmüşlerdi şimdi. Başçavuş Young hayali bir direksiyonu eline almış, irade gücüyle kamyonu hendekten çıkarmak istercesine ellerini çeviriyordu. Kamyon sürücüsü çıktı, kamyonun çevresinde dolandı. Yağmura ve karanlığa lanetler yağdırdı. Öfkesini tekerlekleri tekmeleyerek çıkarmak istedi. Faulkner saatine üçüncü kez baktı. Fırtına geçiyor, yağmur hafifliyordu. Ayda bulutların ardından kurtulmaya başlamıştı. Çalılık arasına girip kamyonun açığından geçmeye çalışacaklardı. Ama çok gürültü çıkacak, karanlıkta askerler kaybolacaktı. Sürücü içeride birine seslendi. Kısa bir tartışma oldu aralarında. Sürücü yerine girdi, camı kaldırdı, ışıkları söndürdü. Başçavuş Young sürüklenerek Faulkner'a yaklaştı. Eliyle boğazını keser gibi bir işaret yaptı. Faulkner başını salladı. Kamyonun arkasını kontrol etmesi gerektiğini belirtti. Peter Faulkner'ın öteki yanında yatıyordu. Uzanıp başçavuşun omzuna dokundu, beklemesini işaret etti. Sonra ardından MacTaggart olduğu halde yola çıktı. Kamyonun bu şamba örtülü arkasının yanında durup beklediler. Sonra MacTaggart Peter'ı korurken Peter muşambanın kenarını kaldırdı. Peter bir an sonra arkadaşlarının yanına dönerek kamyonun arkasında kimsenin olmadığını bildirdi. Ön tarafın camları buharla kaplanmıştı. İçeridekiler uzun bir geceye hazırlanmış olmalılardı. Kamyonun iki kapısı yanında iki komando askeri yer aldı. İçeridekilerin beklenmedik bir hareketinde hemen ateş edeceklerdi. Diğerleri ayaklarının uçlarına basarak yanlarından geçtiler. Peter ile MacTaggart da arkalarına katıldılar. Yağmur başladığı gibi sona ermişti. Uzaklarda gök gürlüyordu. Gökyüzü şimşeklerle aydınlanıyor, yakın tepelere yıldırımlar düşüyordu. Genders bu yolu hemen hemen aynı havada ama yıllar önce bir kez daha yürümüştü. Kongo Bağımsızlık Savaşı'ndan sonra Limbani ülkesinin yaşama hakkı için savaşırken Endofa o zaman Limbani'nin güvenilir başkomutanıydı. Genders ile Faulkner de ordularını kurmalarına yardımcı olmuşlardı. Şimdi geçmiş zamanın çoktan ölmüş dostları yanı başında yürüyordu Genders'ın. Savaşmak artık kendisini heyecanlandırmıyordu. Islanmıştı ve kemikleri sızlıyordu. Ancak heyecan duygusu şimdi beynini bulutlandırmayınca kafası bilgisayar gibi çalışıyordu. Faulkner bir daha baktı saatine. Programa göre çok geç kalmışlardı. Askerler malzemelerinin ağırlığı altında kanter içinde ses çıkarmadan yürüyorlardı. Ayakları çamurlu yolda kayıyor, düşecek gibi oluyorlardı. Diz boyu çamura dalan bir adam ana avrat sövmeye başlamıştı. Diğerleri kıs kıs güldüler. Az subaylar aralarında gidip geliyorlar, adamları susturuyorlar, acele ettiriyorlardı. Faulkner Peter'ın gelmesi için haber yolladı ileri. Peter gece karanlığında birden beliren iri bir kedi gibi yaklaştı yanına. ''Kamyonun orada ne işi vardı dersin?'' diye sordu Faulkner. ''Bilemem. Arkası ceviz doluydu. İster misin?'' Peter ceplerini doldurmuştu. ''Askeri aracı kaçak kullanıyorlardı sanırım efendim.'' dedi başçavuş. Faulkner bir kez daha baktı saatine. Şu anda uçak Barun diye iniyor olmalıydı. Yürüyüş kolunun öncüleri bir köşeyi döndüler. İki yanlarında dik tepeler yükseliyordu. Yol iki tepenin arasında açılmış, yamaçlar olduğu gibi bırakılmıştı. Faulkner bu pusu yerini de kafasında işaretledi. Bir yerin engebe durumunu hatırlayan ve planını kafasına çizebilen bir insandı. Birkaç bin metre yukarıda rüzgar bulutları dağıtıyor, ay aşağıdaki adamları aydınlatıyordu. Öncüden bir haber geldi, kışlaya yaklaşıyorlardı. Faulkner adımlarını ağırlaştırdı. Solda dar bir patika küçük bir düzlüğe doğru yükseliyordu. Burada kışladan ayrı oturan üst rütbeli subayların küçük, beyaza boyanmış ama şimdi karanlık olan evleri vardı. Sağ tarafta yine bir patika asker ailelerinin yaşadığı Teneke mahallesine iniyordu. Köpekler avlamaya başladı. Öncüler ileride yol kenarında bir keçi sürüsünün otlamakta olduğunu bildirdiler. Köpekler daha çok avlıyorlardı şimdi. Öncüler keçi sürüsünü geçmeye çalıştılar ama hayvanlar önden koşuyorlar. Sanki bu oyundan hoşlanmışlar gibi birkaç metre gittikten sonra dönüp geriye bakıyorlardı. Eğer millet bu kıyamette de uyanmazsa başlarına geleceği hak ettiler demektir diye Janders çaresizce mırıldandı. Faulkner yürüyüş kolunu durdurup haritasına baktı. Kışlaya 100-200 metre kalmış olmalıydı. Bu tempoyla giderlerse gelişlerini keçiler haber verecekti. Biraz subay, telefon tellerini bulduk efendim dedi. Kesin. Faulkner iki öncünün keşfe çıkmaları haberini gönderdi. Teneke mahallesinden biri sesleniyordu. Ne diyor diye sordu Faulkner. Peter bir an dinledi. Buralarda bir yerde çoban olmalı dedi. Herhalde uyuyordur. Bu gürültüde ancak bir Kongolu uyuyabilir. Hemen bulun onu. Ama aşağıdaki ses ısrar ediyordu. Peter'ın birliği çobanı aramak için dağıldı. Sonunda ileriden uykulu bir ses karşılık verdi. Faulkner Peter'ı çağırdı. Siz bırakın, öncüler onu hallederler. Ne dedi? Her şey yolunda diye Peter yerlinin sözlerini çevirdi. Aşağıdaki adam köpeklere bir küfür savurdu. Faulkner bir an subay evlerine bir komando grubu gönderip göndermemeyi düşündü. Güzel bir temizlik olurdu. Ama sonra bu fikrinden caydı. Birkaç subay kendileri için pek tehlike oluşturmuyorlardı. Ayrıca harekata başladıktan sonra planda hiçbir değişiklik yapmamayı bir gelenek haline getirmişti. Öncüler haber gönderdiler. Hedefleri 400 metre ileride, şimdi üzerinde keçilerin gezindiği 100 metrelik bir ateş alanının berisindeydi. Kışlanın önünde ateş alanı olarak çok hafif meyilli bir düzlük vardı. Düzlük ateş alanının sonunda ormanla birleşiyordu. Bu alanı sürekli olarak otlama için kullandıkları anlaşılıyordu. Otlar bir insanın arasından geçemeyeceği kadar kısaydı. Çoban öldürülmüştü. Faulkner saatine baktı. 17 dakika geç kalmışlardı. Uçak az sonra Burundi'den havalanacaktı. Öncüler yürüyüş kolunu izlerden geçirdiler. Ormanda otlar o kadar yüksekti ki keçi izleri görünmüyordu bile. Öncü işaret verdi. Askerler sessizce yayıldılar, dizüstü çöküp beklediler. Peter ile Faulkner ateş alanının kıyısına vardılar. Alan taşlar, kayalar, çarpık ağaçlarla doluydu. Aralarında otlar büyümüştü. Janders gerideki nöbetçilerle telsiz bağlantısı kurdu. Arkaları da sakindi. 17. Bölüm 28 Aralık Pazartesi saat 2. Faulkner aşağılarındaki bölgeyi taradıktan sonra gece dürbününü Peter'a uzattı. Kışla teneke damlı uzun ve karanlık birkaç tahta barakadan oluşuyordu. Barakalar dik açılar oluşturarak bir karenin üç kenarını meydana getirmekteydiler. Alanın bir bölümü beton bir tören alanıydı. Çevresinde tel örgü olan alçak bir beton bina olan cephanelik uzak köşede bulunuyordu. Nöbetçi binası kapıların bir kenarında tuğla bir yapıydı. Karşısında da kamp bürosu olarak kullanılan küçük bir baraka vardı. Tüm bölge 3 metre yüksekliğinde kalan tel örgüyle çevriliydi. Tel örgünün üstünde de 2 karış yüksekliğinde dikenli tel vardı. Kışlanın içinde yüksek yerlere yerleştirilmiş sabit ışıklar tel örgüyü aydınlatmak için yerleştirilmişlerdi. Ama bunların çoğu da yanmadığı için çevrede yer yer gölgelik alanlar vardı. Tel örgünün kuzeyinde ve güneyinde belirli aralıklarla 3 küçük nöbetçi kulesi dikiliydi. Bunlar yerden 10 metre yükseklikteydiler. Korkuluk olarak 2 kalın demir parmaklık bulunan üstü hasır kaplı 6 düz ve kenarları açık platformlardı. Platforma ancak tel örgünün içinden ve 10 metrelik portatif zincir merdivenle çıkılıyordu. Faulkner ve askerleri kışlanın kuzeyindeydiler. Kışlanın güneyi birkaç mil ötedeki kente bakıyordu. Peter nöbetçi kulelerini dikkatle inceledi. İçlerinden yalnız üçünde nöbetçi vardı. Nöbetçi barakasının yanındaki ana kapılarda da nöbetçiler olacaktı. Doğu tarafını koruyan iki nöbetçi uyuyor gibiydiler. Kuzey ve batı tarafına bakan nöbetçi uyanıktı, sigara içiyordu. Önce onun işini bitirmek gerekiyordu. Peter dürbünü indirdi. Faulkner'a başıyla işaret ettikten sonra hafif bir ıslık çaldı. MacTaggert okunu getirdi. Faulkner dürbünü alıp kışlayı bir daha taradı. Hiçbir hareket yoktu. Önce hangisini vuracaksın diye sordu. Kuzeybatıdakini. Tamam. Onun arkasından kuzeydoğudakini vur. Ortadaki nöbetçi kulesinin altındaki gölgeden geçeriz. Faulkner saatine baktı. Çok geciktik. Sonra 12 dakika verebilirim. Olmazsa ateş ederek girmek zorundayız. Peter başını salladı, tüfeğini taşıması için MacTaggart'a verip yayını aldı. Geldikleri yöne yürüyüp tel örgünün yakınında yerlerini aldılar. Nöbetçinin karşısına geldiklerinde Peter çalılar arasında diz çöktü, yay, kabzası kesik bir çifteyi andırıyordu. Tetiği kurmak için kolu çevirip yayı germeye başladı, 4 saniye sürdü bu işlem. Sonra belindeki okluktan kısa bir ok çekti, parmağıyla çubuğu kontrol etti. Ardından okun ucundaki haki renkli sargıyı büyük bir özenle açtı. Ok cilalı sert bir ağaçtan yapılmıştı. Ucu 4'e bölünmüş, oradaki yarığa içinde konsantre siyanür bulunan küçük bir ampul yerleştirilmişti. Peter hiç de acele etmeden oku yerine yerleştirdi, nişangahı kontrol etti, sonra yarı kaldırıp ayın çıkmasını bekledi. Platform düzeyinin biraz daha altında ve 500 metre uzaktaydı. MacTaggart başını kaldırıp göğe baktı. Ay bir bulutun ardında parlıyordu. Bulutlar arasında bir açıklık önüne gelmek üzereydi. Peter okun kabzasını sıkıca omzuna dayadı. 10 saniye kadar ışık olacaktı. Ayağa kalktı. Geri tepmeye karşı dengesini bozmamak için ayaklarını iyice iki yana açtı. Oku fırlattığı anda nöbetçi de Peter'ı görmüştü. Bir vınlama duyuldu, kara ok fırladı. Nöbetçinin ancak ağzını açacak kadar zamanı olmuştu. Ok göğsüne girmiş, kaburgalarını parçalamıştı. Bir yığın gibi demir korkuluğa çarptı, ancak daha çarpmadan önce ölmüştü bile. Peter sonucu beklemedi. Daha ok adama isabet ettiği anda tel örgünün öteki yanına doğru koşuyordu. Genders telsiz havaalanındaki diğer grubu arıyordu. Durum nasıl diye Sean'un sesi duyuldu. Sakin bir hali vardı ancak girmeye başladıklarını söyledi Genders. Sizin durumunuz nasıl diye sordu. Sakin, mevzilerimizi aldık ve girmeye hazırız. Jeremy tel örgünün dışında 2 nöbetçi gördü. Ancak onları her an öldürebiliriz. Diğerleri binadalar. Sizin orada hava açıyor mu? Evet, uçak inebilir mi? Elinizi çabuk tutarsanız birazdan yine bulutlar gelecek. Biz şimdi içeri gireceğiz. Sen harekete geçmeden benim haberimi bekle. Oldu. Genders telsizle gerideki nöbetçileri aradı, orası da sakindi. Peter ikinci okun ucundaki sargıyı çözüp yayına taktı, nöbetçi platformun üstünde yatıyor gibiydi. Peter nişan alacak kadar görmüyordu adamı, daha yakına gitmesi gerekecekti. Okun ucuna kızılötesi ışınla çalışan bir teleskop taktı, ancak 80 metrenin üstünde bulanık bir lekeden başka bir şey göremiyordu. Faulkner ilk 5 adamı ateş alanına soktu. Hızlı hareket ederek tel örgünün yanında yere yattılar. Faulkner soluğunu topladı. Telin elektrikli olup olmadığını denedi, değildi. Elektrikli uyarı sistemi bakımsızlık sonunda çoktan çürümüş olmalıydı. 2 kişinin ileri çıkmasını işaret etti. Adamlar tel makaslarıyla geldiler. Güneydoğu yönündeki kuledeki nöbetçi kıpırdandı. Gece dürbünüyle bakmakta olan Peter işaret etti. Tel örgüyü kesmeye hazırlanan adamlar işi bıraktılar. Peter kulenin karşısına gelene kadar koştu, sonra açık ateş alanına yaklaştı. MacTaggart Kuzeydoğu Kulesi'ni göz altında tutuyordu. Nöbetçi silahını demir parmaklığa dayamış uykulu bir halde aşağı işiyordu. Peter 60 metre kadar yaklaştığında durdu. Ay bulutlar ardında olduğu için çalılıkların arkasında rahatça gizlenebiliyordu. Kızılötesi teleskoptan her şey yeşilimsi bir renge bürünmüştü. Çömelen nöbetçi bir film negatifi gibi görünüyordu. Ok boğuk bir sesle yayı terk etti, vınladı, demir parmaklığa sürtünerek geçti ve nöbetçinin midesine girdi. Nöbetçi bir yana fırladı, tüfeği kucağına düştü. Bunun dışında çıt çıkmamıştı. Diğerleri tel örgüyü kesmeye devam ettiler. Peter Kuzeydoğu Kulesi'ne doğru süzüldü. Afrikalı askerlerin çoğunun uyuşturucu madde kullandıklarını duymuştu. Bu nöbetçi de onlardan biri olmalıydı. Hala yerinden kıpırdamamıştı. Şimdi tel örgü kesilmiş, askerler içeri girmeye başlamışlardı. Diğerleri 5'er kişilik gruplar halinde atış alanını aşıyorlardı. Platforma çıkan merdivende kara bir gölge göründü. Peter çevresine bakındı. MacTaggart arkasındaydı. Peter yeni mevzi ile kule arasındaki mesafeyi hesapladı. Teleskopu buna göre ayarladı. Geçen sefer talihi yaver gitmişti. Bu nöbetçi bağıracak olursa pek çok kişi ölecekti. Merdivendeki adam yukarı yaklaşıyordu. Kule ağırlığı altında sallanmaya başlamıştı. Birden platformdan bir silahın sürtünmesine benzeyen bir gürültü duyuldu. Merdivenden çıkan adam olduğu yerde dondu. Peter okunu doğrulttu. Diğerleri öte tarafta olup bitenin farkında olmadan hala tel örgünün altından gaz bidonlarını çekiyorlardı. Nöbetçinin gölgesi korkuluğun üzerinde belirdi. Her an geri dönebilir ve aşağıdaki adamları görebilirdi. Peter nişan aldı. Gözleri terle dolmuş, görüşü güçleşmişti. Ok çok ağır geliyordu eline. Platformun altındaki adam nöbetçinin uykusunda dönmüş olacağını düşünerek tırmanmaya devam etti. Nöbetçi aşağı eğildi. Peter gözlerini sildi. Nöbetçi platformdaki kapağı kaldırarak doğruldu. Peter nişan alabilmişti. Oku fırlattı. Nöbetçi merdivendeki adamı gördü. Okun çıkardığı boğuk sesi duydu. Sonra da öldü. Şimdi adamlardan çoğu tel örgünün içindeydiler. Işıklar arasında gölgelerden yararlanarak barakalara doğru ilerliyorlardı. Peter ile MacTaggart ana giriş kapısına doğru koştular. Yine yağmur başlamıştı. Barakalara yaklaşmış olanlar üç gruba ayrılıp üç uzun barakanın birer ucunda yerlerini aldılar. İçeri girecek olanlar göğüslerindeki oksijen tanklarına bağlı gaz maskelerini takmışlardı. Ellerinde eldivenler, üzerlerinde yarı saydam polietilen koruyucu tulumlar vardı. Yarı aydınlıkta korkunç bir görünüme sahiptiler. İnsan olduklarını belirten tek şey silahlarıydı. Yanına iki adam almış olan başçavuş da cephaneliğe doğru ilerliyordu. Ana giriş kapısında iki nöbetçi kulübelerinde uyuklamaktaydılar. Yanlarındaki nöbetçi odasının ışıkları yanıyordu. İçeriden içmekte olan diğerlerinin sesleri gelmekteydi. Peter okunu bıraktı, bıçağını çekti. MacTaggart'a işaret ederek yürüdü. Barakalar ince kontrplak bölmelerle ayrılmışlardı. Her bölmede üç sıralı yataklarda 100 kişi yatıyordu. Az subaylar kapıya yakın bir bölmedeydiler. Subaylar ise bölme dışında küçük odacıklarda uyuyorlardı. Pencereler kapalı, içerisinin havası berbattı. Paralı asker nöbetçileri ikisi iki başta, ikisi ortada olmak üzere yerlerini aldılar. Ellerinde susturuculu silahlar vardı. Miğferlerine bağlı ve gözlerine indirilmiş kızılötesi dürbünlerle istedikleri yönü aydınlatıyorlardı. Yataklardan çoğu boştu. Sırtlarında silindirler olan yeşilimsi gölgeler barakanın içinde dolaşmaya başladı. Bir gaz fısıltısı duyuldu. Nöbetçiler kulübelerinde gık çıkarmadan ölmüşlerdi. Ana giriş kapısı kilitliydi ama bir kenarda nöbetçiler için küçük bir kapı daha vardı. Peter ile MacTaggart buradan girip nöbetçi odası kapılarında beklediler. Silindirdeki gaz bir hortum aracılığıyla uyumakta olan adamların üzerlerine püskürtülüyordu. Siyanür gazının acı bir badem kokusu vardı ve renksizdir. Havada milyonda 100 karışımı insanı o an öldürür. Solunum sistemini etkiler, dudaklar morarır, bir anlık spazm sonunda acısız bir ölüm gelir. Askerlerden pek azı uyanabilmişti. Uyananlar da gözleri karanlığa alışamadan öldüler. Paralı askerler gördükleri eğitime uygun olarak önce bölmeleri sonra subay odacıklarını dolaştılar. Başçavuş Young adamlarının cephaneliğin tel örgüsünü kesmelerini bekledi. Sonra kendisi nöbetçiyi ararken onların dışarıda beklemelerini söyleyerek telin altından içeri süzüldü. Ayaklarının ucuna basarak ses çıkarmadan dolandı binanın çevresine. Arkadaki iki nöbetçi uyanık ve tetikteydiler. Biri de duvara bağlı sahra telefonunun kolunu çeviriyordu. Başçavuş silahına susturucusunu taktı, kontrol etti, sol elini destek alarak kullanıp tetiğe asıldı. Peter nöbetçi odasında telefonun çaldığını duydu. Birkaç kere çaldı, sonra kısık sesle bir küfür savruldu. Biri telefona cevap vermek için iskemlesini sürterek ayağa kalktı. Tam o anda telefon sustu. Adam bir küfür daha savurup yerine oturdu. Diğer iki asker de telin altından geçip başçavuşun yanına geldiler. Öldürülmüş iki nöbetçinin üzerlerini aradılar cephaneliğin anahtarları için ama anahtar falan yoktu. Çelik kapılara dinamit yerleştirip beklediler. "Her şey yolunda," diye Janders bildirdi. "Düşündüğümden daha iyi. Şimdi son bölümdeler." "Bir avuç morukla genç için hiç fena sayılmaz," diye cevap verdi Faulkner. "Yerli askerlerin askerlikten başka her şeyi bildiklerini söyleyen kimdi?" diye Janders söylendi. Telsizin yanına gitti. "Gerideki nöbetçileri çağırayım." Faulkner ıslıkla Peter'ın grubunu çağırdı ve nöbetçi barakasına doğru yürüdü. Kendisini Peter karşıladı. Başımız dertte, içeride simbalar var. Kaç kişi? Nöbetçi odasında 8 simba, 1 subay ve nöbetçi subayı kendilerine ağırlıyor. 2 tane de as subay var. Hücrelere açılan parmaklık kilitli. Sarhoşlar mı? Peter başını salladı. İçiyorlar ama sarhoş değiller. Hücrede Limbani'nin yanında da birkaç kişi olmalı. Parmaklıktan içeri bira uzattıklarını gördüm. Ateş ederek içeri girecek olursak Limbani'yi biz varmadan öldürürler. Çok geç kalmış durumdayız zaten. Peki ışıkları söndürürsek anahtarları alabilir misin? Alamam. Simbalardan birinde ama hangisinde olduğunu kestiremedim. Biraz gaz vermeye ne dersin? Çok tehlikeli olur. Limbani'nin kalbi zayıf. Bir parça koklayacak olursa işi tamamdır. Hayır, içeri girip kendimizi tanıtmaktan başka bir şey yapamayız. Daha önce de yaptık bu işi. Sakin ol da herifleri korkutup tehlikeli bir şey yapmalarına yol açmayalım.
15. ayrımın sonu. Sayfa 236.